Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 24 Kasım 2021 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Eksen'de hafta içi her gün olduğu gibi. Önce özet notları geçelim. Dünyada Covid salgınının başlangıcından bu yana vaka sayıları 258 milyonu aşmış vaziyette. İyi haberler yok Covid bağlamında dünyadan. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'ya dair kaygılarını dile getirdi. Bahar aylarına kadar 2.2 milyonu can kayıplarının aşabileceği uyarısı eşliğinde. Küresel ekonomik durum tartışılıyor. Enflasyon, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, dünyada enerji problemi de mevcut. Biden yönetimi stratejik petrol rezervlerini devreye sokmak durumunda kalmıştı. Biden salgın döneminde uyguladığı ekonomik politikalarını savundu ama durumu anketlerde çok parlak gözükmüyor. Amerika'nın Çin ile Tayvan üzerinden, Rusya ile Ukrayna üzerinden gerilimleri devam ediyor. Öyle ki Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Amerikan ordusunun Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma talimatı yaptığını açıklamış durumda. Avrupa'da yine Belarus-Polonya geriliminden notlar var. Bugün dikkatimizi Türk dış politikasına çevireceğiz. Bütün dikkatler Ankara'yı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'ne çevrilmiş durumda. Resmi törenle karşılandı bu saatlerde. 2012'den bu yana ilk görüşme olacak ki açıkçası 15 Temmuz darbe girişimi yüzünden iki ülke kanlı bıçaklı hale gelmişti. Şimdi Türkiye'nin çok derin bir ekonomik krizden geçmekte olduğu bir ortamda büyük ekonomik fırsatlar olduğu söyleniyor. Doğrudan yatırımlar dahil olmak üzere. Bugün görüşmeler nasıl gidecek bakacağız ve değerlendireceğiz. Arap medyasını da çok yakından takip eden gazeteci yazar İslam Özkan'la programın ikinci yarısında bu ziyareti konuşacağız. Tabii işin siyasi yanları da var. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ihvan karşıtlığının bayraktarlığını yapan bir ülke. Ancak bütün siyasi ayrımlar bir kenara bırakılıp ekonomi temelinde bir ilişki biçimine mi geçiliyor soruları var. Dün Yaşar Yakış'la eski Dışişleri Bakanı ile konuşmuştuk. Bugün İslam Özkan'ın değerlendirmelerini alacağız efendim. Orta Doğu'dan notlarım var. Suriye'den İran nükleer müzakereleri 29 Kasım'da başlayacak. Öncesinde Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Tahran'da temaslarda bulundu. Durum çok parlak değil. Kafkasya için üçlü zirve yine Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan öncesinde Ermenistan Başbakanı'nın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik de mesajları olduğunu aktarayım size. Notları hepsini aktarmaya çalışacağım sürem el verdiği ölçüde ve ardından da İslam Özkan'a bağlanacağız efendim. Başlamadan önce frekanslarımızı yeniden tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum. Oradan da bizi izlerseniz çok seviniriz diyelim ve başlayalım. Dünya genelinde vaka sayılarında artışlar var. Son bir ayda 244 milyondan 258 milyona çıkmış durumda Covid-19 vakalarının sayısı efendim. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslamışlar durumu ve 3,5 katlık bir artış var. Can kaybı sayısında 5 milyonu aşmış idi. Worldometer sitesi biraz daha yüksek veriyor Johns Hopkins Üniversitesi'nden rakamları. Böyle bir vaka sayısıyla dünya karşı karşıya. Tabii Amerika, Hindistan ve Brezilya ilk 3 sıralamada. Amerika'da 48 milyona yaklaşıyor efendim toplam vakaların sayısı ve can kayıpları da 2.9 oranında artmış, 794.864 olarak kaydedilmiş Worldometer'ın dün akşam yayınladığı verilere göre. Hindistan'da 34 milyon, Brezilya'da 22 milyon da vaka var ama Hindistan tabii vakaların sayısını epey bir düşürmüştü. Yaygın aşılama orada da devam ediyor. Türkiye'de 6. ülke en çok vaka sayısı gözüken 8 milyon 596 binlere varmış durumda vaka sayısı. Şimdi tabii birazdan Türkiye'ye de geleceğim ama Çin'de örneğin 22 gibi böyle günlük vaka sayıları ortaya çıkıyor. Amerika ile falan ve diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde kıyaslanacak bir şey değil. 2 milyar 442 milyon doz Covid-19 aşısı vurmuş Çinliler. Böyle bir tabii nüfusları da yüksek Çinlilerin ama bu işi sıkı tutuyorlar, hele Beijing, Pekin'deki olimpiyatlar öncesinde. Dünya Sağlık Örgütü'nden de Kopenhag'da basın toplantısı yaptılar ve Avrupa'ya uyarı geldi. Yüz binlerce kişi ölebilir diyorlar. 2.2 milyona kadar ölü sayısını çıkartabiliyorlar. Şimdilik 1,5 milyon dolayında Avrupa çapında can kaybı sayısı. 53 ülkenin 49'unda yoğun bakım üniteleri vahim durumda. Delta varyantı tabii ve aşılamadaki yetersizlikler. Efendim Almanya'da geçen hafta rekor kırılmıştı. 65 bin üzerinde bir günde vaka sayısı çıkmıştı. 66.884 olarak Robert Koch Enstitüsü açıkladı. Almanya rekordan rekora koşuyor. Maalesef 335'te can kaybı açıklaması yaptılar. Halkın %68'i iki kez aşı olmuş durumda. İlk doz tamam ama hakikaten sıkıntılar var. Korona kurallarını, kısıtlamalarını ağırlaştırıyorlar. Eyaletlere göre uygulamaları değişse de başka da şansları yok. Öyle ki Merkel'in eşi Joachim Sauer de bu konuda açıklama yapmış. Almanlar tembellik yapıyorlar, aşı olmaya gitmiyorlar diye de bir açıklama yapmış. Fransızlar da biz idare ediyoruz diyorlardı ama orada da yine rekor sayıda 30.454 vaka tespit etmişler. Ağustos ayından bu yana Fransa'da en yüksek vaka bu. 84 can kaybı var. Rusya'da Vladimir Putin'in herkese ücretli izin vermesinden sonra, evden çalışmayı da özendirmelerinden sonra vaka sayılarında düşüş meydana geldiği haberleri geliyor. Oralarda da 30 binlerde çok, yani daha da yükselme eğilimi vardı böyle bir karar aldıklarında. Epey de bir aşılama yapmışlar. Sağlık Bakanı 500 binden fazla aşı günde yapıldığını duyurdu. Putin de, devlet başkanı da Sputnik Light aşısı da vurdurmuştu en son. Bir de nazal aşı, TOS.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir...
Evet, bir internette bir kopukluk yaşadık. Kusurumuza bakmayın, kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Putin de aşı vurdurmuş. Nazal aşı, toz formunda oluyor bunlar. Güney Kore'de günlük vakalar yine yüksek seviyeye çıkmış vaziyette. 4000'in üzerinde kendi nüfuslarıyla düşünüldüğü zaman. Böyle dünyada tablo parlak değil. Türkiye'de 28.170, yine 30.000'lere yaklaştı günlük vaka sayısı. 208 can kaybı var Türkiye'de. Dolayısıyla böyle kış ayları ile birlikte artık başladı diyebiliriz. Kış parlak bir Covid tablosu yok dünya çapında efendim. Evet, şimdi bu koşullarda dünya ekonomisi tartışılıyor. Ben de işlemeye çalışıyorum. Fırsat bulduğum haftada bir kez, iki haftada birkaç kez konuşmaya çalışıyorum iktisatçılarla birlikte. Durum parlak değil bütün dünyada. Tabii Türkiye daha yoksul bir ülke olduğu için, kaynakları daha sınırlı bir ülke olduğu için ve tabii ekonomi yönetiminde de bir takım sorunlu durumlar olduğu anlaşılıyor. Halkın yoksullaşması, doların yüksek seyretmesi, daha doğrusu Türk lirasının yerlerde sürünmesi çok büyük bir değer kaybı yaşıyor maalesef Türk lirası. Hepimiz her gün yoksullaşıyoruz, her gün elimize aldığımız maaşların eriyip gittiğini görüyoruz efendim. Dünyada da durum çok iyi değil. Onu belirtmek gerekiyor ama tabii dünyada ekonomi yönetimi nasıl, ona da bakmak lazım. Şimdi Amerika'da özellikle enerji, tedarik zincirleri enerjiyi gerekçe gösteriyorlar. Benzin fiyatları onlarda yani %4'lerde tabii, yani Türkiye'deki gibi %50'ler, 60'lar filan, resmiyi saymıyorum. Öyle bir enflasyon yok. Yani Avrupalıların, Amerikalıların şikayet ettiği enflasyon %4-5, öyle söyleyeyim size, yani daha fazla değil. Ama tabii bir yükseliş var, onların alışık olmadıkları tarzda bir yükseliş. Şimdi Amerikalılar özellikle OPEC artı ülkeleriyle anlaşma sağlayamadılar bu pandemiden çıkışta enerji arzı meselesinde ve stratejik rezervleri 50 milyon varil Biden yönetimi serbest bırakma kararı aldı. Fakat bu pek böyle dişilerinin kovuğunu dolduracak gibi gözükmüyor. 2,5 günlük talebi karşılar diye enerji uzmanları dile getiriyorlar. Tabii Amerika ile birlikte Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile Britanya'nın da aynı şekilde ortak stratejik, onların da stratejik rezervlerini devreye sokacağı söyleniyor. Hani görülmemiş bir işbirliği de deniliyor. İşe yarar mı? Ondan çok emin olamıyoruz doğrusu. Ama enerji fiyatları, en başta doğalgazla, Rusya'nın, Avrupa'nın en garantili tedarikçisi olmasıyla biraz dengelenmişti. Bundan sonrası hep beraber göreceğiz. Tabii daha fazla petrol arzını arttırma konusunda OPEC artı çok da uzlaşacak gibi gözükmüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı'ndan açıklama geldi bu konuda. Bir toplantı yapacaklar. Aralık toplantısına çıkacağız, bakacağız ama o kadar telaşlanmaya gerek olmadığını söylüyorlar. Şimdi Joe Biden bu koşullarda Amerika'da pandemi yönetiminde, ekonomi yönetiminin çok iyi olduğu kendisini övdü. Pandemi öncesine kıyasla daha fazla parası var ailelerin. Tek büyük ekonomi bu bakımdan dünyada tek dedi ama ne kadar doğru bilemiyorum. Amerika'da çünkü malum zenginle yoksul arasında çok büyük bir uçurum var. Herkes tabii yaşam standartlarından bütün dünyada, pek çok ülkede de şikayet ediliyor ama Amerika uçurumların herhalde en fazla olduğu ülke. Ve tabii bu arada artık tüketimin kriteri nedir, ona bakmak lazım. Birinin cep telefonu olması onun zengin olduğu anlamına gelmiyor. Çok yoksul bir insanların da cep telefonları olabilir. Dolayısıyla cep telefonunuzu çıkartın diye bir soru sorulacak bir dünyada yaşamıyoruz. 1960'larda, 70'lerde de yaşamıyoruz zaten. Teknolojiyi hayatımızda kullanıyoruz. Amerika'da problemler var tabii ki, zengin fakir uçurumundan kaynaklanan ama Amerika'da da bu pandemi döneminde devlet bayağı sosyal devlet gibi davrandı. Öyle bizdeki gibi 1000 liracık falan değil, bayağı paraları halka saçtılar. Ona rağmen şimdi tabii bütçeleri de açık veriyor bu sebeplerden ötürü. Bütün dünyada bu gerçekleşti. Yani herhalde en az para veren ülkelerden bir tanesi Türkiye olsa gerek. 1000 lira düşünsenize. Bir de dolara vurun 1000 lirayı, ne anlama geliyor anlayın. Yani 5000 liralara yakın paralardı, 5000 dolarlara yakın paralar dağıtıldı Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde. Türkiye'de tabii ekonomi politikası tartışılıyor, sadece Türkiye'de tartışılmıyor. Bütün dünya bu düşük faiz, faiz enflasyon formülünün sebebini anlamaya çalışıyor. Pek çözebilen yok. Yabancı ekonomistler dehşet içerisinde Türk lirasının yerlerde sürünmesini izliyorlar. Birazdan İslam Özkan'la konuşacağız. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin gelişiyle dolar biraz 11.6'lara. Dün takip edemiyordum açıkçası. Uçtu çünkü. 13'lerin üstüne çıktı. Biraz dizginlenmiş gözüküyor ama bu kalıcı bir şey midir? Onu bilemiyoruz. Bir ikincisi Körfez sermayesi Türkiye'de yatırım yaptığı zaman acaba Türk halkı bundan ne kadar fayda görüyor? Bu da ayrı bir soru işareti. Evet, dünya ekonomisinde durum parlak değil. Önümüzdeki hafta tekrar tartışacağımız konulardan bir tanesi olacak, konuşacağımız konulardan. Diğer başlıklara geçeyim, özellikle uluslararası politikalarda. Çin ile Amerika arasında sivil hayatta bazı kurumlar pinpon diplomasinin 50. yıl dönümünü kutlamışlar. Özellikle tenis, masa tenisi şampiyonası Houston kentinde Amerika'nın başlıyor. Bu vesileyle Çin'in Amerika Büyükelçisi de gitmiş. Cici mesajlar verilmiş. Denk döneminde Amerika ile Çin arasında ilişkiler daha yakınlaşmaya başlanmıştı tanımasıyla birlikte Amerika'nın. Şimdi ama tabii bir yandan da çözümsüz başlıklar var. Tayvan Boğazı özellikle Amerika güdümlü füze taşıyan USS Milius savaş gemisini yine Tayvan Boğazı'ndan geçirterek Çinlilerin sinir tellerinin gerilmesine yol açmışlar. 7. filo açıklama yapmış. Biz seyir sefer özgürlüğü için oralardan geçiyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir biçimde. Yani bu suların Fatih biziz demiş Amerikalılar özetle. Çinliler de seyir sefer bahane demişler. Efendim özgürlük, açıklık ilkesiyle filan alakalı değil. Barış ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik hamleler bunlar diyerek sert yanıt vermişler. Hatta Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun harekat komutanlarından bir tanesi, sözcü daha doğrusu, Çin'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne dair provokatif girişimlere karşı tüm tedbirleri alacağını söylemiş. Evet, tabii Çinliler dünyanın etrafında turlayan nükleer kapasiteli bir hipersonik füze denemesi yapmışlardı. Amerikalılar böyle söylüyor. Çinliler hayır, uzay aracı diyorlar. Ama tabii Çin uzaya da ulaşacak şekilde bu tarz teknolojiyi de geliştirdiği de açık. Bunlar Amerikalıları biraz dehşete düşürmüştü. Afrika kıtasındaki Çin-Amerika bilek güreşi de devam ediyor, onu biliyoruz. Anthony Blinken Afrika turuna çıkmıştı. Çin'in tabii Afrika'da çok büyük yatırımları var. Aslında Afrika'nın kalkınmasında çok büyük katkıları olduğu söyleniyor. Amerikalılar da borçlandırıp yaptığını söylüyorlar. Amerika da çok borçlandırıyor ülkeleri, yalnız onu da belirtmek gerekiyor. Yani Amerikalılar bedavaya bir şey yapmıyorlar. Onlar da kendi şirketlerini kollamaya çalışıyorlar. Velhasıl şimdi Beijing Olimpiyatları, Pekin Olimpiyatları, Vladimir Putin'i davet etmişlerdi. Hatta Biden da gitsin istiyordu Çinliler ama onlar gitmeyecekler, diplomatik boykot uygulayacaklar. Rusya liderinin gidebileceği söyleniyor. Bu bağlamda bir Amerika'nın şu meşhur Türkiye'ye yaptırım uyguladıkları düşmanlar, hasımlarla işbirliği yasası, KATSA kısaltması. Hindistan S-400 savunma sistemleri aldı, hatta hızla teslimi söz konusu. Amerikalılar yaptırım uygulayacaklar mı Hindistan'a? Bir türlü uygulayamıyorlar. Çin'e karşı olduğu için onu tam öyle yapamıyorlar. Ama işte çifte standartlı politikamız yok bizim diye Amerikan Dışişleri açıklama yapmış. Ukrayna'da Amerikalılar devriye botları 2 adet teslim etmişler şaşalı bir biçimde. Yeni askeri danışmanların Ukrayna'ya gideceği söyleniyor. CNN Stinger sistemleri göndermek istediğini Amerikalıları söylemiş. Böyle Ukrayna'yı bu silahlarla donattıkları zaman bölgede çok büyük barış sağlayacaklar tabii yani tartışmasız. Amerikan medyası Rusya Karadeniz'i NATO'ya karşı güvenli biçimde koruyor diye tespitte bulunuyor. Bu arada çok stratejik bir yer Karadeniz. Amerikalılar daha önce Karadeniz'e odaklanmışlardı. Fakat bir yandan bu gerilim Ukrayna ve Karadeniz üzerinden yaşanırken Amerika ve Rusya Genelkurmay Başkanları da telefonda görüşmüşler. Mark Milley Amerikan Genelkurmay Başkanı ve Gerasimov görüşmüşler. Hem bölgesel kaygılar, bir dizi güvenlik konusunu konuştukları da söyleniyor burada. Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı da Çin Savunma Bakanı ile bu arada görüşmüş, Wei Feng ile. Özellikle Amerika'nın hem Rusya'ya hem Çin'e karşı tehdit teşkil eden adımlarından rahatsızlıklarını dile getirmişler. Shoigu nükleer silah kullanma talimi yaptı Rusya'ya karşı Amerika diyor. Rusya sınırlarına doğru sürekli olarak bir sarkma halinde olduğunu Amerikalıların belirtiyorlar. Aynı zamanda Şoygu, Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının Amerikan donanmasının Çin'e de tehdit teşkil edecek adımlar attığını dile getirmiş. İki ülke bu arada Rusya ve Çin ortak devriyeler de yapmışlardı. Pasifik, Batı Pasifik bölgesinde bir askeri anlamda yakınlaşmada ortak tehdit Amerika bağlamında Çin ve Rusya açısından devam ediyor. Viyana'da bu arada askeri güvenlik silah kontrolü görüşmeleri var. Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, Amerika'nın Rusya ile Avrupa'yı bir mini savaşla ayırmayı hedeflediğini söylemiş. Muhtemelen Ukrayna'yı kastediyordur. Amerika'nın çok büyük bir kaybı olur mu mini bir savaş çıksa? Hakikaten insan böyle düşünüyor. Bir yandan tabii Almanya ile Rusya arasında Kuzey Akım 2 hattını devreye sokturmamak için elinden geleni yapıyor Amerikalılar. Yaptırım bir şirketlere ve kişilere, özel şahısları hedefleyerek. Bu konuda Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price kararlılıklarını dile getirdi. Kuzey Akım 2 ile bağlantılı kurumlara yaptırım uygulayacağız dedi. Yani millerce öteden Amerikan LNG'si bekleyecek Avrupa, enerji fiyatları bu kadar. Çok, yani hakikaten çok kritik bir mesele bu Kuzey Akım 2. Biraz acınası bir görünüm sergiliyor Amerika'nın adımları. Ya çünkü sonuçta ticaret, enerji, bu tarz paylaşımlar ülkeler arasında daha çok barışı getiriyor, savaşı değil. Desteklenmesi gerekiyor genelde ama tabii Amerika'nın Almanya ile herhalde Rusya'nın yakınlaşmasından rahatsız olması kendi açılarından hegemonyalarını ortadan kaldıracak bir işlev taşıdığı için bunu açıkça da dile getiriyorlar. Sergey Lavrov bu arada Rusya'da Sanayici ve Girişimler Forumu'nda konuşmuş ve Batı'nın nedenli nedensiz yaptırımlar uyguladığını, Kuzey Akım 2'nin de bunun örneği olduğunu dile getirmiş efendim. Rusya'ya yönelik haksız davranışlar, Sputnik V aşısı, milyonlarca insan aşılandı Sputnik V ile, yan etkisi falan da görülmüş değil ama hala onay vermiyor Batılılar enteresan bir biçimde, onu dile getirmiş. Kremlin'in de açıklamaları var bu demokrasi zirvesiyle ilgili. Joe Biden sanal zirve düzenleyecek biliyorsunuz 9-10 Aralık'ta. Türkiye henüz davetli değil bildiğimiz kadarıyla. Kremlin bu zirveye olumlu bakmadıklarını, ayrıştırıcı çizgiler yaratmanın hedeflendiğini dile getirmiş bu konuda efendim. Evet, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Roman Radev yeniden seçilmişti. Seçilmesi öncesinde Kırım'ın Rusya Federasyonu'na geri döndüğünü söylemişti. Ve kendilerini Bulgaristan olarak dikkatli adımlar atmaları gerektiğini dile getirmişti. Daha pragmatik politikalar sürdürmeleri, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu, geri döndüğünü söylemişti. Amerikalılar buna çok öfkelenmiş. Sonunda artık Bulgarlara nasıl bir baskı yaptılarsa Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı tekrardan Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekledikleri yolunda açıklama yapmak durumunda kalmış. Adam gerçekleri söylemiş, sonra Amerikan baskısıyla böyle biraz geri adım atar gibi bir duruma düşmüş. Yani tarihi 1990'lardan başlatıyorlar. Mesela 56'dan başlatalım, 54'ten başlatalım, 1950'den başlasak Kırım zaten federasyonun içerisinde ve Ukrayna'ya ait değil. Dolayısıyla nereden başlattığınıza göre değişiyor olay. Velhasıl Bulgaristan bu işin içerisinden biraz sıyrılmaya çalışmış gibi gözüküyor. Avrupa'da Belarus-Polonya gerilimi devam ediyor. Büyük ölçüde insanları geri postalıyorlar uçaklarla. Hatta Avrupalılar Irak'a bu iş için paralar falan da ödüyor. Ama katiyetle Belarus'la mümkün değil. Yani bu sorunun çözümü için herkesle konuşurlar ama Belarus'la konuşmazlar. Niye? Çünkü Belarus'taki rejim hoşlarına gitmiyor. Mesela Irak'taki gayet din soslu rejimden hoşlanabiliyorlar. Onlarla çalışabiliyorlar ama Lukashenko'yla olmaz. Von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda açıklama yapmış. Belarus Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmaya çalışıyor demiş efendim. Evet, Polonyalılar da biz bu krizi Belarus'la değil Rusya'yla konuşuruz. Ne alaka yani, Rusya topraklarıyla böyle bir göç krizi yok. Enteresan bir biçimde kendilerine muhatap olarak koyup sonradan herhalde suçlamak için mi böyle çıkışlar yapıyorlar? Açıkçası bilmesi, al kestirmesi zor. Evet, Avrupa'dan birkaç başlık. İsveç'te ilk kez bir sosyal demokrat kadın lider başbakan olmuş efendim. İlk kadın başbakanı Andersen, Magdalena Andersen seçilmiş İsveç'te. İsrail'in Kıbrıs Rum yönetimiyle tatbikatı var. 3 Aralık'a kadar sürecek hava saldırı ve savunma manevraları yapılıyormuş. Tabii Türkiye'nin herhalde dikkatleri oralarda olsa gerek. Libya BM özel temsilcisi Jan Kubis istifa etmiş efendim. Gerekçesini de açıklamamış. Libya'da 22 Kasım itibariyle doldu başkanlık adaylığı süresi. Mühlet 22 Kasım'da doldu. 24 Aralık'ta seçimler yapılacak mı yapılmayacak mı? Herkes buraya odaklanmış durumda. Evet, birazdan İslam Özkan'la konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri 7 emirlikten oluşuyor. Prens Zayed El Nayan resmi törenle karşıladı. Özellikle de ekonomik ilişkiler öne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağı söyleniyor. Hatta doların düşmesinde herkes bunun düşmesi derken yani çok da düşmedi de işte o kadar Türk lirası yerlerde sürünüyordu ki işte bir nebze diye. Bakalım buradan ne çıkacak ama bu da bir kalkınma holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında imza atılacak anlaşmalar, mutabakata imza atılacak. Sonra bakacağız. Daha önce Körfez'den yatırım gelecek diye tabii çok heyecanlar yapıldı ama sonra Türkiye'nin başına çok işler açıldı. Telekom vakası dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunlar Türkiye halkına fayda sağlayacaklar mı bilemiyorum açıkçası. Birazdan İslam Özkan'a da soracağız. İlişkiler siyaseten çok iyi düzeyde değil. 2012'den bu yana ilk defa yüz yüze görüşüyorlar. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri Müslüman kardeşlerin bölgedeki en büyük hasmı ve terörist olarak algılayan bir ülkeydi. Bu tutumunda bir değişiklik yok ama tabii Trump yönetimi gitti, Biden geldi. Biraz böyle bölgedeki Körfez ülkeleri de farklı tavırlar almaya başladılar. Bu normalleşmenin de bunun bir parçası olduğu görüşleri, değerlendirmeleri dile getiriliyor. Öyle mi hakikaten? Yine İslam Özkan'a birazdan soracağız. Hakikaten Türkiye medyasında bugün Cumhurbaşkanı'nın ağırladığı Veliaht Prens hakkında çok ağır cümleler kurulmuştu. Çok çok ağır cümleler, yani inanılır gibi değil. Yani diplomasi tarihine geçecek düzeyde onlar yenilip yutulacak mı, yarına da bakacağız tabii. Bir ayağı da İsrail'le normalleşme. Birleşik Arap Emirlikleri bölgede İsrail'le normalleşmenin başını çeken ülkelerden. Cumhurbaşkanı bugün bu konuda mesaj vermiş. Şeyhini, Veliaht Prensi'ni ağırlamadan önce Filistin davasını sonuna kadar savunmakta kararlıyız demiş. İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'na mesaj yollamış. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda İsrail'le normalleşme adım atarak vaktiyle Cumhurbaşkanı diplomatik ilişkileri keseriz Filistinler için gibi de cümleler kurmuştu ama tabii pek kazın ayağı öyle olmamış gözüküyor efendim. Öncesinde bir de Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı da var. Orada da Türkiye'den bakan düzeyinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş katılmış. Çok cici mesajlar da verilmiş durumda. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş arayalım konuğumuzu. Ben son notları aktaracağım. İsrail'in Suriye'ye yeni bir saldırısı var bu arada. Böyle artık onlar tatbikata çevirdiler herhalde. Humus kentinin güneybatısında daha çok İran gerekçeli bu saldırıları yapıyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da Suriye Demokratik Meclisi Yürütme Kurulu'nu heyetini İlham Ahmet de var ağırlamış. Özellikle Rusya tutumunu tekrarlıyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 sayılı karar. Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün en kısa zamanda ve tam anlamıyla yerine getirilmesinin altını çizmiş Rusya Dışişleri Bakanlığı. Ve İran 29 Kasım'da Viyana'da nükleer görüşmeler yeniden başlıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi Tahran'a gitti. Biraz pürüzlü konular var bu konuda ama tabii en büyük pürüz Amerikalıların tek taraflı olarak uluslararası BM olayla anlaşmadan çekilmiş olması. Dolayısıyla onların dönmesi en başta gerekiyor. Avustralya Hizbullah'ı terör örgütleri listesine almış efendim. İnanılır gibi değil. Lübnan'da Lübnan siyasetine damgasını vuruyor çünkü Hizbullah. Ve Kafkasya'dan notla tamamlayıp konuğuma döneceğim hemen. 26'sı olarak açıklandı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri Soçi'de 26 Kasım'da buluşacaklar. Son dönemde ateşkes ihlalleri olmuştu. Dolayısıyla geçen sene yapılan anlaşmada gözden geçirilecek. Öncesinde Paşinyan geçen yılki bu ortak açıklamada koridor açılması gibi bir takım hususlar, Nahçıvan Zengezur koridorundan bahsediliyor biliyorsunuz. Ortak açıklamada böyle bir şey yok diyor. Ermenistan'a biz iki Türk devletinin arasında sıkıştık. Ermenistan'ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz onu söyleyin diye bayağı bir sert çıkış yapmış. Evet, dönelim Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkilerine. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar İslam Özkan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler sevgili İslam Özkan. Bugün çok heyecanlı bir ortam var. Tabii dün Türk lirası yerlerde süründü. Hepimizin yüreği küt küt attı. Hepimiz yoksullaştık. Bir anda inanılır gibi değil. Biraz sanki tabii tekrar kontrol etmedim ama toparlanmış gözüküyor. Ve bütün bunlarda da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi'nin Ankara ziyaretinin etkili olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. En başta Türkiye'ye para getirecek bir kasa olarak algılanması anladığım kadarıyla. Şimdi tabii çok sıkıntılı ilişkiler. 2012'den bu yana bir yüz yüze görüşme yoktu ve çok ağır suçlamalar yapıldı. Yani bizzat İçişleri Bakanı 15 Temmuz darbesinin arkasında Baye var, Birleşik Arap Emirlikleri var demişti, hatırlayalım. Fakat bu yıl başına itibaren bir normalleşme başladı. Hayırlı bir şey herhalde normalleşmenin başlaması. Neden oldu bu öncelikle? Yani ziyaretin biraz daha açıp da nedenleri, olası sonuçlarını soracağım ama neden bu normalleşme düğmesine, Birleşik Arap Emirlikleri de neden bu düğmeye bastı? Onların basınında da nasıl tartışılıyor anlamında? Önce bunu sorarak başlayayım.
Yani her şeyden önce şunu söylemek lazım. Yani iki tarafta görüşmeler açık olmasa, pragmatist olmasalar bu noktaya gelinmez. Yani ideolojik bir işte yapılanma söz konusu olsa veyahut da işte ilkesel bir yaklaşım, ya ben kardeşim işte Birleşik Arap Emirlikleri bana çok zarar verdi, ya da karşı taraf Türkiye ile benim dünya görüşüm uymuyor vesaire, dolayısıyla biz bir araya gelemeyiz falan gibi bir şey içerisinde olmadılar. İki taraf da son derece pragmatist. Hatta bunu oportunizme kadar da götürebiliriz. Bunu her iki taraf için de söylüyorum. Dolayısıyla herhangi bir şekilde böyle bir ilkesel bir duruş, işte bölgeye ilişkin bir vizyon, tabii ki her kesimin, yani her iki tarafında bölgeye ilişkin az çok bir vizyonu var ama bu vizyon tabii ki yani eğer belli bir ilkeye sahip değilseniz, belli bir duruşunuz yoksa her an yani restore edilebilir, her an yenilenebilir bir şey, bir bakış açısı. Dolayısıyla her iki tarafta bu şeye çok yatkın. Yani Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında, yani dünyada herhangi bir ülke arasında, iki ülke arasında şey olabilir ama bu özellikle Türkiye ile Baye arasında olması bence oldukça ilginç. Yani gerçekten masaya yatırılması, üzerinde durulması gereken bir şey. Çünkü bölge vizyonları çok farklı. Yani bir tarafta Müslüman kardeşleri tırnak içerisinde destekleyen, onu himaye eden bir yapılanma ve kendince yine tırnak içerisinde İslami bir bölge vizyonu tasavvur eden ve Türkiye'nin bu vizyona önderlik edeceğini düşünen bir yaklaşım. Öbür taraftan ise bunu tamamen yok etmeyi çok açık bir şekilde ifade etmiş. Arap Baharı'nda karşı devrimci rolüyle net bir şekilde kendini ortaya koymuş Birleşik Arap Emirlikleri, yani Mısır darbesini finanse etmekten tutun da hala da mesela ne kadar Müslüman kardeşler karşıtı yapılanma var, yani Marksist, sosyalist olup olmasına, seküler ya da değil olmasına bakmaksızın bütün hareketleri destekleyen, finanse eden bir Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez oluşumunu görüyoruz. Dolayısıyla iki bir araya gelmesi mümkün olmayan iki yapılanma bugün görüşüyor. Fakat dediğim gibi işte bu oportunizm...
Ama Marksistleri desteklemiyorlardır herhalde Birleşik Arap Emirlikleri. Yani ya da Marksistler destek almıyordur Baye'den, öyle söyleyeyim. Neyse.
Yani
özür diliyorum. Böldüm.
Birleşik Arap Emirlikleri onu desteklemekten çekinmez. Ama eğer tabii ki karşıdaki hareket yapılanma Marksistse ve ilkeli bir Marksistse normalde yanaşmaması gerekir. Evet. Yani. Ama yani belli seküler hareketleri ya da sosyalist olarak kendini tanımlayan hareketleri desteklediğini biliyoruz. İşte Tunus'ta, işte Fas'ta vesaire. İhvan'ı iktidardan, Müslüman kardeşleri iktidardan uzaklaşmak için. Tabii ki ilkeli ve tutarlı bir Marksist hareketin normalde Birleşik Arap Emirlikleri ile ya da işte Körfez şeyleriyle. Çünkü yani tarihine çok da fazla girmek istemiyorum ama Cemal Abdülnasır'dan bu yana yani Müslüman kardeşleri şu anda kanlı bıçaklı ama ondan önce de Cemal Abdülnasır'la yani Sovyet blokuyla ve sosyalistlerle kanlı bıçaklıydı. Yani Abdülnasır'ı devirmek için ellerinden geleni yaptılar. Abdülnasır yani Müslüman kardeşleri şu anda kanlı bıçaklar ama 60'lı 70'li yıllarda da yani Abdülnasır'ın öfkesinden nasibini alan Müslüman Kardeşler Hareketi'nin sığınağı da Riyad'tı. Mekke'de evet. Medine'ydi yani. Suudi Arabistan Krallığı onları himaye ediyordu vesaire. O zaman da ilerici sosyalist Arap güçleriyle çatışıyordu.
Yani normal olan o tabii yani.
Birlikleri henüz daha bağımsızlığını kazanmamıştı yani. 1900 yanlış hatırlamıyorsam tarih. Benle yaşıt Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın, Körfez ülkelerinin birçoğunun tarihi. Evet. 1971 yılında birçoğu bağımsızlığını kazanmış.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir perspektif. Şimdi benim
Türkiye'ye dönelim. Evet.
Direkt olaya giriyorum. Tabii ben aslında burada siyasal analiz yapmak üzere çıktım biliyorum. Ben ekonomist değilim ama.
Evet.
Çok son dakika haberi geldi. Az önce baktım. Reuters'a konuşmuş. İsmini vermek istemeyen iki ayrı Türk yetkili. Tabii üst düzey yetkili ifadesi geçiyor ama ne kadar üst düzey onu bilmiyoruz. Swap anlaşması yapıldığını teyit etmişler. Yani Merkez Bankası'yla Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri arasında, bürokratlar arasında bir swap anlaşması. Şimdi bu ne demek? Yani bu şu anlama geliyor. Yani çok kısa vadeli bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada Türkiye'yi, yani daha doğrusu Türkiye değil, Erdoğan'ı kurtarmaya yönelik bir operasyon. Şimdi bu kadar kanlı bıçaklı olan iki ülke, daha doğrusu yani o çatışmanın taraflarından birisi olan Muhammed Bin Zayed Türkiye aleyhi yani Türkiye'nin çekmiş olduğu bir takım dizilere alternatif olarak işte Osmanlı'yı kötüleyen vesaire işte diziler çeken işte Muhammed Dahlan vesaire işte 15 Temmuz darbesiyle ilgili bir takım iddialar falan ve Türkiye'yi bütün mahfillerde son derece sert bir şekilde eleştiren var olan bütün imkanları eleştiren şey ne oldu da şu anda Erdoğan'ı kurtarmaya çalışıyor? Yani bu sorulması gereken bir soru.
Evet bunu ne oldu?
Doğru yanıtları bulmaya çalışırız diye düşünüyorum. Yani hem swap anlaşmasıyla. Tabii swap'ın kaçtan yapıldığını bilmiyoruz. Hani ben swap'la ilgili genel bir bilgim var ama derinlemesine bir bilgim yok dediğim gibi ekonomist değilim. Ama bildiğim kadarıyla swap yani takas, döviz takası veya para takası yüksek. Yani Türkiye'nin mesela bugün Türkiye'deki doların 11 lira olacağını önceden tahmin edenler diyorlar ki bu görünen bir şeydi çünkü geçen sene ya da 2 sene önce yapılan swap takasları 11 TL'den yapılmıştı. Yani 11-12 TL'den ta o zaman 2 sene öncesinden görmüşler. Peki şu anda takas swap anlaşması kaçtan yapılacak bu bir ve neden yani Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed böyle bir şey imza atıyor. Bu çok ilginç. Yani bunun karşılığında ne verildi?
Evet.
Şimdi, tabii şimdi siz sordunuz neden iki ülke birbirine yaklaşıyor? Neden yani o kadar çok neden var ki? Yani en temel anlaşmazlık normalde biliyorsunuz yani en yoğun ve tarafların da asla geri adım atmak istemediği Libya'da aslında. Fakat yani Libya'nın dışında bakıldığında bir defa Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasına ve gücüne muhtaç. Yani parasal gücüne muhtaç. Şimdi bu Abu Dhabi yatırım fonu var ya. Şu anda işte Türkiye'ye gelip de yatırım yapması planlanan ve Muhammed Bin Zayed'le birlikte gelip de görüşmelere katılan fon. Arap dünyasının en büyük fonu. 792 milyar dolarlık bir varlık fonundan bahsediyoruz. Dünyada da Norveç emeklilik fonundan sonra ikinciymiş. Yani Arap kaynaklarına baktım, Arap basınına baktım. İkinciymiş. Muhtemelen Norveç emeklilik fonu da, varlık fonu da 1 trilyon dolar falan civarında veya 1 trilyon doları geçkin bir şey var. Şimdi garip tarafı Birleşik Arap Emirlikleri 792 milyar dolar sadece bu Abu Dhabi yatırım fonu. Bunun dışında Rasulhaime yatırım fonu var. 3-4 tane daha böyle kuruluşlar var. Dubai yatırım fonu var vesaire. Bunların hepsi 200 milyar dolar, 300-400 milyar dolar ve dünyada yine derecelendirmeye giren fonlar bunlar. Yani dolayısıyla emirliğin bütün fonlarını bir arada düşündüğümüzde yani neredeyse 1,5-2 trilyon dolara yakın bir paradan bahsediyoruz ki bu korkunç bir para.
Evet, karşılığında ne peki yani? Kanal İstanbul mu? Türkiye'nin varlıklarının satın alınması mı? Ne yani acaba? Çok
satın alınması kesin. Şimdi tabii önce şeyden bahsediliyor böyle. Savunma sanayine ilgi duyduğundan falan bahsediliyor mesela. Tabii bu bilgiler sızmıyor. Yani şu ana ne tür bir şey? Tabii ki Türkiye mesela siyah üretimi dikkat çekiyor yurt dışında. Yani Afrika ülkelerine, Arap ülkelerine kadar bunu anlamak isteyenler var. Mesela Suudi Arabistan'la Türkiye'nin yaşanan olgunca gerilime rağmen Yemen'le olan savaşında Suudi Arabistan güçlerinin mesela Husiler, Ensarullah Hareketi açıklama yapmıştı birkaç ay önce. Belki Sputnik listede konuşmuştuk. Tam hatırlamıyorum.
Evet,
Türk sihalarını kullandığını yani Türk sihası düşürdüklerini falan söylemişlerdi.
Evet.
Yani Türkiye birçok yere bunu satıyor. Bir kısmını alenen satıyor, bir kısmını çok gizli bir şekilde satıyor. Mesela Suudi Arabistan'ın satışını biz aylar sonra, belki yıllar sonra Husiler ele geçirdikten sonra gördük. Şimdi belli Türk sihalarının belli bir şeyi var. Yani erken başladı Türkiye 2010'ların başlarında, belki 2000'lerin başlarında yavaş yavaş bu işin projelendirmesine falan başladılar. 2010'ların başından itibaren prototip üretildi. 2015'lerden sonra veya işte son 2-3 yılda seri üretime geçildi. Son 1-2 yılda da ihracat yapılıyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de işin garip tarafı siha üretimine el atmış durumda ve İsrail ile işbirliği yapıyor bu noktada.
Evet.
Ama bugün tabii ki üretim yapmak istediğinizde hemen bir şey olmuyor. Yani hemen bir üretim söz konusu olmuyor. O prototipi ortaya çıkarmak, seri üretime geçmek zaman alıyor. Yani iki burada şık var. Birincisi Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz Yemen Savaşı'ndan işte şeye kadar Afrika'daki bir takım anlaşmazlıklara varana kadar geniş bir ilgi alanına sahip. Yani askeri havaalanları, askeri limanlar kiralıyor. Cibuti'den işte Somali'ye varana kadar orada askeri varlığı olan, Yemen'de askeri varlığı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla SİHA'ya çok büyük bir talep var yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilgileniyor. Evet. Kendisi üretene kadar birinci şık Türk SİHA'larından yararlanmak istiyor olabilir ama galiba iş biraz daha ötede. Yani bununla ilgili Türkiye'yle ortak bir şeye girebilirler yatırıma. Bilmiyorum tabii Dubai'de böyle bir ya da Abu Dhabi'de böyle bir üretim şeyi var mı? Yahut da Türk deneyiminden, Türklerin tecrübesinden, SİHA üretimindeki tecrübesinden yararlanmak istiyor olabilirler ama bu noktadaki asıl işbirliği İsrail'le şu anda. Yani üretim hazırlıkları
şimdi
İsrail'e devam ediyor.
O noktada hemen bir araya girip Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da vardı bu ziyaretten hemen önce anladığım kadarıyla. Hemen daha doğrusu video mesajı yollamış İslam İşbirliği Teşkilatı'na ve orada İsrail-Filistin davasını sonuna kadar savunmakta kararlıyız demiş. Tabii Cumhurbaşkanı Filistin davası için Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkileri keseriz diye bir açıklama da yapmış olduğu için daha önceden. Yani, şimdi, acaba bu ben...
Tutarlı bir açıklamaydı. Özünde doğru bir açıklama fakat açıklamayı yapan kişi ya da açıklama adına yapılan ülkenin İsrail'le büyük ilişkileri söz konusu olunca yani İsrail'le her sene üst üste kırılan ticari rekorlar, ticari hacimindeki yaşanan rekorlar. Onun dışında İsrail'le ilişkilerin şu anda normalleştirmeye çalışan bir ülke ve geçmişte de her zaman İsrail'le yakın dost olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi kalkıp da Türkiye'nin bu anlamda İsrail'le yakınlaşmak isteyen ülkeyi eleştirmesi tutarsız. Özü itibariyle ben katılırım. Yani ben İsrail'in meşru bir devlet olduğunu düşünmüyorum. Özünde doğru bir yaklaşım olmakla beraber her türlü pragmatist ilişkiyi geliştiren bir ülkenin kalkıp da Körfez ülkelerini bu noktada eleştirmeye en son hakkı olabilir. Yani bir İran'ın mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ni eleştirmeye sonuna kadar hakkı var. Çünkü tutarlı o konuda. Veyahut da bir farklı bir ülkenin, Venezuela'nın bu noktada eleştirme hakkı olabilir. Küba'nın hakkı olabilir. Vesaire. Ama hatta İrlanda'nın hakkı olabilir. Ama Türkiye'nin bu konuda ben hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada sıkıntılı şeyler var. Öte yandan tabii şöyle şu durum da dikkat çekici. Yani Türkiye'nin aslında bunun yani bu gelinen noktanın Muhammed Bin Zayed'in gelmesi büyük bir sürpriz aslında. Öyle ufak tefek bir şey değil. Bunun altyapısını aylardır hazırlamaya çalıştığını düşünüyorum ve ben Türkiye'nin Mısır'la aslında görüşme ilişkilerini iyileştirme noktasında asıl hedefinin Körfez'le olan ilişkilerini sürdürmek ya da orada yeni bir kapı açmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerini normalleştirmesi ya da arada gerilimin kalkması Türkiye için çok acil bir yarar getirecek bir şey değil. Bir avantaj sağlayacak.
Değil ama Körfez...
Mısır para babası bir ülke değil. Evet. Yani belki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin işlerini kolaylaştırabilirdi. Tabii Türkiye'nin o noktada vizyon sahibi bir ülke olmadığını da biliyoruz. Yani Doğu Akdeniz'de değil sadece, Orta Doğu'da da, dünyada da kendini yalnızlaştırmış bir ülke. Halbuki vizyoner bir ülke olsa Mısır'la da ilişkilerini düzeltir. Hatta Müslüman kardeşler, yani hapislerde yüz binlerce, on binlerce ihvan üyesinin bu kadar eziyet çekmesine seyirci kalmak yerine bir an evvel süreci hızlandırıp onların da bir an evvel hapisler cezaevlerine tahliye edilmesini de sağlayabilir. Dolayısıyla bir trajediyi sona erdirebilirdi ama bunu yapmadı. Mısır'la tamamen pragmatist bir şekilde asıl hedefin daha çok yani Körfez'i memnun etmek. Yani Mısır'la
para yani. Tek dert para yani.
Kabul etti. Nasıl kabul etti? Şu anda yayın yapan 3 tane kanal var. Mükemmeliğin Kanaat-ı Şark, yani Şark kanalı, bir de El Vatan. Tabi Hivar kanalı diye bir kanal da var, o da Katar destekli ama onu ihvan sayanlar var, saymayanlar var. Sayarsak 4 kanal. Bu kanallarda Sisi rejimini eleştiren, Sisi yönetimini eleştiren, sert eleştiren programlar durduruldu. Ve bu ihvan içerisinde çok büyük tepki çekti. Yani bir sonraki adımın kapatılmak olduğunu herkes hissediyor.
Peki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün bu ekonomik Türkiye'ye para vermek, doğrudan yatırım vesaire projeler karşılığında siyasi olarak ne alabilir? Mesela İhvan'la ilgili, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri de İhvan düşmanlığında başı çekiyor. Libya'da geri adım olur mu? Türkiye'nin geri adımı gelebilir mi?
Zaten Türkiye'nin eninde sonunda çekilmek zorunda kalacak. Yani Türk şu anda, yani taraflar kendi aralarında yapılan anlaşma, yaptıkları, imzaladıkları anlaşmaların bütün yabancı güçlerin çekilmesi noktasında yani anlaşma ve bütün taraflar Türkiye'de Libya'da gerçek bir barışın ancak bütün yabancı güçlerin, askeri güçlerin ona çekilmesinin mümkün olduğunu söylüyor ki doğrusu da bu. Yani bir yabancı güç kalıp diğer bütün yabancı güçler ayrılırsa orada gerçek bir barış olmaz zaten. Dolayısıyla burada bunu sağlamaya dönük şeylerde, adımlarda Türkiye hep direndi. Dedi ki ben bu anlaşmanın dışındayım çünkü ben Trablus hükümetiyle, yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru bir hükümetle anlaştım. Dolayısıyla beni bu anlaşmanın içerisine dahil edemezsiniz. Bunlar diğer yabancı güçler için geçerli. Diğer yabancı güçler diyorlar ki Türkiye ayak biliyorsa biz niye efendim ülkeden ayrılalım vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin adımları eğer Türkiye inat ederse barışı çıkmaza sokabilir. Ya da şu anda mevcut yani olumluya doğru giden, doğru giden ve büyük ölçüde çok büyük mesafeler kat edilen Libya barışı tehlikeye girebilir. Ya da tabii Biden seçildikten sonra bölgenin şeyi çok değişti. Yani tabii Türkiye'nin Biden ile yakınlaşmasında biliyorsunuz Katar krizinin de Biden gelir gelmez daha bir hafta içerisinde sona ermesinin de çok payı var.
Yok tabii, Trump giderken. Trump giderken
ama efendim diyemedim. Evet.
Trump giderken o işi çözdü. Aralık ayıydı yanılmıyorsam. Neyse evet, devam edelim.
Kısmen çözmüştü. Tabii Biden de o süreci destekledi vesaire ama Katar meselesi Biden gelir gelmez şey oldu. Bir hafta içerisinde sona erdirildi. Dolayısıyla şimdi Katar'la da barışınca tabii ki Türkiye'yle de barışmasının önü açılmış oldu. Fakat bir de Sedat Peker muamması var işin içerisinde. Yani Sedat Peker'in burada hiçbir rolünün olmadığını söylemek mümkün değil. Tabii burada Birleşik Arap Emirlikleri, yani ben gazete Duvar'da yayınlanan bir röportajını Yusuf Eşşerif'le yapmıştım. Biliyorsunuz Sky News muhabiri. Kendisi de şey demişti, yani daha doğrusu spikeri kendisi. Yani teslim edilmesinin mümkün olmadığını söylemişti. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri hatırladığım kadarıyla yine teslim etmeyeceklerini söylemişlerdi. Ama bu açıklamalar bence hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer karşılığında çok güçlü bir taviz alırsa Birleşik Arap Emirlikleri ondan niye vazgeçmesin? Yani bunun bir sürü formülü var. Doğrudan teslim etmek, alın işte Sedat Peker'i size veriyoruz şeklinde olacak hali yok tabii ki. Yani işte pasaportu olmayan bir Sedat Peker var. Pasaportu elinden alınmış veya işte Süleyman Soylu tarafından iptal edilmiş. Yani sınır dışı edildiğinde otomatikmen zaten gidecek bir yeri olmadığı için işte orada Türkiye'ye gelmek durumunda kalabilir. Bunun bir sürü yolları var. Ama tabii ki illaki böyle olacak da demiyorum ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni razı edecek. Ya çok büyük ekonomik tavizler söz konusu olabilir ya da başka şeyler olabilir ama burada karşılığında hiçbir şekilde bir şey verilmedi, merak etmeyin şeklinde bir açıklama zaten gelmedi. Açıklama gelse de ne kadar tatmin edici onu bilmiyoruz. Yani herkes biliyor ki Birleşik Arap Emirlikleri ciddi bir taviz koparmadan bu noktada bir adım atmaz.
Peki. Çok teşekkür ediyorum İslam Özkan. Bakalım görüşmeden sızanlar tekrardan değerlendireceğiz. Çok teşekkürler. Öncesine bir döşedik. Evet, biraz uzadı yayınımız. Biraz da gecikmiştik aslında ama şarkısız es geçeceğiz bugün. Yarın açarız efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Kerem Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.